Ayrım 16. Kürtçülük 1787-1923 Bilal Şimşir. Sayfa 177. Reformlar. 12 Ağustos 1879. İngiltere Viskonsolosu Biliotti'den Lord Salisbury'e. Türkiye'de yapılacak herhangi politik bir değişiklikte burada birbirine zıt iki inanışın yaşadığı bilinmelidir. Müslümanlar, Avrupalıların Hristiyan'dan yana hareket ettikleri düşüncesiyle herhangi bir reform girişimini kuşkuyla karşılamaktadır. Doğu Hristiyanları da yapılacak her değişikliğin özellikle kendi yararlarına yapılmasını beklerler. Bu bakımdan yapılacak bir değişiklik getireceğinden daha fazlasını götürecektir. Türkiye'de şu andaki yasaları değiştirmek Müslümanlar arasında yersiz bir korku yaratırken Hristiyanlar da imkansız isteklere kapılacaktır. Bu durum iki farklı inanç sahipleri arasında uyum sağlayacak yerde düşmanlığı artıracaktır. Bu bakımdan değişiklik yapmak yerine mevcut yasaları uygulamak belki daha iyi olur. Bu şartlar altında yapılacak reformlar sınırlı olmalı, halkın bütününün sempatisini kazanacak konuları içine almalı. Hristiyanların yönetime katılmalarıyla büyük bir gelişme olacağı söyleniyor. Bence yanlış. Çünkü bu yönetimle yüz yüze gelen herkes kokuşur. Biraz uygarlaşmış Müslüman dışında, Müslümanlar namus ve fazilet bakımından Doğulu Hristiyanlardan çok üstündür. Şeyh Ubaydullah ayaklanması 1879. Ubaydullah kimdir? 1879 sonbaharında Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanmış olan Şeyh Ubeydullah'ın adı yabancı kaynaklarda kimi zaman Abeydullah, Obeydullah olarak kimi zaman da düpedüz Abdullah olarak geçmektedir. Hepsi aynı kişidir. Ubeydullah, Nakşibendi tarikatının tanınmış bir Kürt şeyhiydi. Köklü bir aileden geldiği söylenen Seyyid Taha'nın 3 oğlundan biriydi. Taha'nın diğer oğulları Alaaddin ve Mahmud idi. Ubeydullah'ın da 4 oğlu ve birçok torunu vardı. Oğulları Alaaddin, Muhammed Sadık, Reşit ve Abdülkadir idi. Torunları Taha 2, Müslih, Şemseddin, Abdullah 2, Muhammed 2 idi. Bunların hepsi Seyyid veya Şeyh idi. Seyyid Taha'nın diğer oğulları ve torunları da öyleydi. Bütün bu şeyh veya seyyid taifesi sadece tekkede oturup hu çeken, tesbih çeken şeyler gibi değil, aynı zamanda at sırtında tetik çeken, kılıç çeken silahlı bir grup idi. Şeyh Ubeydullah geniş sülalesi ve müritleriyle birlikte küçümsenemeyecek bir silahlı gücün başı durumundaydı. Güneybatı Anadolu'ya ve Kuzeybatı İran'a dal budak salmıştı, epeyce etkiliydi. Şeyh Ubeydullah sınır boyundaki coğrafi konumunu öteden beri kurnazca kullanıyordu. Kimi zaman İranlı oluyordu, kimi zaman da Osmanlıydı. Sınırın öte tarafında İran vatandaşı, beri tarafında ise Osmanlı tebaası olarak görünüyordu. Hem Şii İran Şahına hem Sunni Osmanlı Padişahına kulluk ediyor, her iki tarafa da hizmet sunuyor, her iki taraftan da kendisine maddi çıkarlar sağlıyordu. İran Şahı Şeyh Ubeydullah'ı maaşa bağlamıştı. 1877-78 savaşında Şeyh Ubeydullah'ın güçleri. Osmanlı makamlarıyla Şeyh Ubeydullah'ın arasının açılması 1877-78 Türk-Rus savaşı günlerine uzanır. Açıklayalım. Eski takvime göre 1293 yılında çıktığı için tarihimizde 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Türk-Rus Savaşı çıkınca Şeyh Ubeydullah cihat çağrısına uyarak Osmanlı hükümetine hizmet sundu. Ruslara karşı savaşa katılacağını bildirdi, hükümetten silah istedi. Türk hükümeti bu savaş öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nden 250 bin kadar piyade tüfeği satın almıştı. Türk askeri çoğu Henry Martin'i bir bölümünde Winchester marka olan bu yeni tüfekleri 1877-78 Türk-Rus savaşında kullandı. Bu silahlar zamanına göre modern silahlardı, mükerrer atışlıydı. Özellikle Martini tüfekleri Türkiye'de çok tutulmuş ve Türk folkloruna da girmişti. Türk hükümeti Şeyh Ubeydullah'a güvendi ve bu yeni yepyeni tüfeklerden ona 20 bin kadarını verdi. Umuluyordu ki şeyhin askerleri bu tüfeklerle Ruslara karşı cihada gidecek, canla başla savaşacak ve savaş sonunda silahları hükümete geri vereceklerdi. Bu umutlar büyük ölçüde boşa çıktı. Biraz başarı da gösterdiler ama savaşa giderken de, savaştan dönerken de disiplinli asker gibi davranmadılar. Başı bozuk silahlı çeteler gibi hareket ettiler. Bu silahlı atlılar savaşa giderken yolda Ermeni köylerini de vurdular. Bazıları Ermeni köylerine dalınca Ruslarla savaşmayı hepten unuttular. Yağma ve talan yoluna saptılar. Yepyeni Martini silahları Ruslardan önce yerli sivil halka çevrildi. yani Şeyh Ubaydullah'ın süvarileri bir bakıma o savaşta özellikle Rumeli'de Türk köylerini yakıp yıkan, masum Türk halkını upuzun mızraklarıyla delik deşik eden yarı vahşi Rusların don kazak süvarileri gibi davrandılar. Sanki onları örnek aldılar. Şeyh Ubeydullah'ın yaptıkları hakkında her taraftan şikayetler geldi. Bölgedeki yabancı konsoloslar, misyonerler, gazeteciler ve İran makamları kaleme sarıldılar. Kürtlerin bu davranışlarını abartarak acı acı rapor ettiler. Arşivlerde bu konuda yığınla belge vardır. Bugün bile bunları okumak insana üzüntü ve utanç veriyor. Ama Baba Ali ile Şeyh Ubeydullah'ın neden bozuştuklarını açıklayabilmek için belgelerden biraz alıntı yapmadan geçemiyoruz. İngiliz kaynaklarından birkaç örnek. 29 Haziran 1877. İran Azerbaycan Vali Yardımcısından İran Dışişleri Bakanlığı'na tel. Şeyh Celaleddin ve Şeyh Ubeydullah Beyazıt'ta birleşerek Rus askerlerine saldırmış ve bunlardan bazılarını öldürmüş, bazılarını da esir almışlardır. Kalanları ise Aksaray'a kaçmıştır. Bu Kürtler Beyazıt kasabasını ve civarını yağmalamışlar. Ayrıca Kozlugül'ün bazı köylerinde talan etmişler, birçok köylüyü öldürmüşlerdir. Halen Ağrıçay'da toplanmış bulunmaktadırlar. Ne yapayım? 30 Haziran 1877. İran Dışişleri Bakanı'ndan İngiltere'nin Tahran elçisi Tyler Thompson'a. Şeyh Ubeydullah ve Şeyh Celaleddin cihat için Beyazıt'ta toplanan çok sayıda Kürt ile birlikte o bölgedeki bütün köyleri talan etmiş, Hoy'da birçok tüccarı soymuş, bir İran subayını da yanlarında götürmüş. Kozlugül kazasında da birçok köyü yağma etmiş ve Türk makamları bunlara engel olamamıştır. Bu hareketlerin devamı İran'ın tarafsızlığına ters düştüğü için İngiltere hükümetinin bu duruma son verilmesi, Kürtlerin İran sınırından uzaklaştırılması, yağma edilen malların ve kanlı paraların tutsakla birlikte iade edilmesi için Türk makamlarına tavsiyede bulunmasını rica ediyoruz. 4 Temmuz 1877 İngiltere'nin Tahran elçisi Taylor Thompson'dan Dışişleri Bakanı Lord Derby'ye. Sunni Şikkak aşiretinin İran kolundan bir miktar Kürt, görünüşte Türkiye'deki kardeşlerinin yanında Rusya'ya karşı cihada katılmak üzere Türkiye'ye geçmiş ve Türkiye topraklarında birçok Hristiyan köyünü ve bir kiliseyi yağma etmişlerdi. Bu konuda İran Dışişleri Bakanı'na resmi bir telgraf göndermiştim. Ama etkin tedbir alınacağını pek sanmıyorum. İran Dışişleri Bakanı Türkiye'ye davet edilmiş olan İran Kürtlerinin Rusya'ya karşı savaşıyor görünürken bu fırsattan yararlanarak hem Hristiyanların hem Müslümanların mallarını talan eden Türkiye Kürtlerini izlediklerini söylemektedir. İran Dışişleri Bakanı ile yaptığımız yazışmaların örnekleri ilişiktedir. 11 Temmuz 1877 Bitlis'te Amerikan misyonerinden Erzurum'da İngiliz konsolosu Zohrab'a. Kürtlerin devlete 20 bin kişiyle yardım edecekleri bir aldatmacaydı. 800 kişiyle bana yardım edeceği bildirilen şeyhe vali tüfek vermiş ve onlar da Hristiyan köylerini talan etmişlerdir. Şikayetimiz üzerine Muş mutasarrıfı Paşa dün buraya geldi ve her şey birden değişti. Kendisini ziyaret ettim. Bize bela olan 4 Kürt aşiretinin yağmalamalarına son vereceğini söyledi. Dükkanlar açıldı. 31 Temmuz 1877 İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi Layard'dan Dışişleri Bakanı Lord Derby'ye. Kürt tehdidiyle karşı karşıya bulunan Nesturiler konusunda Baba Ali katında girişimde bulundum. Yerinde araştırmalar yapması için Bayrassam'ı Diyarbakır'a gönderiyorum. Kendisine Van'a gidip orada Kürtlerden çok çektiği söylenen Ermenilerin durumunu araştırması için talimat verdim. Diyarbakır'dan Bitlis, Muş ve Van'a kolayca geçebilir. Ermeni Patriği, Kürdistan'daki zavallı Ermeni halkının korunması için bir şeyler yapılmasını hassasen rica ediyor. Temmuz 1877 Van'daki bir Ermeniden Bitlis Ermeni Papazı'na mektup. Bu şehrin hali yürekler acısıdır. 3 günlük mesafeye kadar şehrin dört bir tarafındaki Hristiyan köyleri soyup soğana çevrilmiştir. Bir tek koyun, bir tek hayvan, taşınabilen bir tek eşya kalmamış, can güvenliği de kalmamıştır. Van ile Beyazıt arasındaki bütün Hristiyan köyleri vahşi Kürtler tarafından harabeye çevrilmiştir. Kürtler insanların varını yoğunu çalmışlar, kiliseleri kirletmişler ve kilise hazinelerini alıp götürmüşlerdir. Çaresiz dağlara ve mağaralara kaçmış olan zavallı köylüler gündüzlerin sıcağında, gecelerin soğuğunda evsiz barksız, aç susuz ve çıplaktırlar. Kürtler kadınları kızları da esir alıp götürmüşler. Alabaşkalı'daki pek zengin ve kutsal Aziz Bartimeus Manastırı ahır yapılmış. Derrama'daki manastır ise harabeye çevrilmiştir. Türk ordusu Beyazıt'a gitti ve şehri Ruslardan geri aldı. Kürtler ise çarpışmalar devam ederken şehri ve civarını talan ettiler. Tanrım, bizleri bu insanlardan kurtar. Örnekleri burada keselim. Ubeydullah yoldan sapmış ve çok zarar vermiş. Yukarıdaki örneklerde abartma olabilir ama Şeyh Ubeydullah'ın silahlı adamlarının 1877-78 savaşında doğru yoldan saptıkları, bu savaşı adeta yağma ve talan için fırsat bildikleri açıktır. Bu silahlı gruplar Ermeni köylerini talan ederken cana da kıymışlardır. Doğu Beyazıt'ta katliam yapmışlardır. Başka taraflarda da kan dökmüşlerdir. Gerçi Ermeniler hepten masum değillerdi. O savaşta Ruslarla işbirliği yapan Ermeniler vardı. İşgalci Ruslar da Ermenileri kullanmışlar ve Müslüman komşularına düşman etmek için uğraşmışlardı. Ama suçlu Ermenileri terbiye etmek Ubeydullah güçlerinin görevi değildi. Hele Ermeni malı helal deyip silahlı müritlere Ermeni köylerini yağma ettirmek, sivillerin kanını döktürtmek ağır birer suçtu, bağışlanamaz. Bu yaptıklarıyla Şeyh Ubeydullah önce Kürt adını lekelemiştir. İçte ve dışta kötü bir Kürt imajı yaratılmıştır. Bir şeyhin yaptıkları veya yaptırdıkları yüzünden Kürt adı kötüye çıkmıştır. Kürt halkı buna müstahak mıydı? Şeyh Ubeydullah Kürt adını lekelemekle kalmamış, aynı zamanda emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmüştür. Türk-Rus savaşı dolayısıyla başta Rusya ve İngiltere Anadolu'da bir Ermeni sorunu yaratmanın yolunu arıyordu. Güya Ermenileri korumak için barış anlaşmasına bir madde koyacaklardı. Ermenileri kime karşı koruyacaklardı? Kürtlere karşı. İşte bu noktada Şeyh Ubeydullah emperyalist devletlerin eline koz vermiştir. Ubeydullah güçlerinin Ermeni köylerine saldırmaları emperyalistlerin elini güçlendirmiştir. Osmanlı hükümeti konferans masasında Ermenileri Kürtlere karşı korumaya ihtiyaç yoktur. Anlaşmaya böyle bir madde koyulmasın diyemezdi artık ve diyememiştir. Berlin Anlaşması'nın 61. madde konmuş ve bununla Anadolu'da bir Ermeni ailesi yaratılmıştır. Bu maddenin anlaşmaya konmasında Şeyh Ubeydullah'ın da payı olmuştur. Başka bir ifadeyle Anadolu'da yoktan bir Ermeni sorununun yaratılmasında Şeyh Ubeydullah güçlerinin de payı vardır. Kısacası Osmanlı hükümeti yepyeni silahlarla donattığı Şeyh Ubeydullah'tan savaşta hizmet beklerken tam tersine büyük zarar görmüştür. Kuşaklar boyu sürecek bir Ermeni derdinin devletin başına sarılmasında Şeyh'in oynadığı uğursuz rol Osmanlı devlet adamlarının pek canını sıkmıştır. Dahası Şeyh Ubeydullah savaş sonunda iade etmek üzere aldığı 20 bin adet Martini tüfeğini de hükümete geri vermemiş, bu yepyeni silahların bir kısmını götürüp İran pazarında satmıştır. Osmanlı hükümeti bu silahları geri alabilmek için çok uğraşmıştır. İngiltere'nin Tebriz konsolosu William Abbott bu konuya ilişkin olarak şunu da not etmek uygun olur ki diyor. Türk-Rus savaşı 1877-78 sırasında Osmanlı hükümeti Kürt aşiretlerine 20 bin tüfek vermiştir. Bu silahlarla Kürtler cihada gitmişlerdir. Barış ilan edildikten sonra Türk hükümeti bu silahları geri istemiştir. Tahran'daki Türk elçisi bu silahların İran sınırları içinde Maku'da ve başka yerlerde elden çıkarıldığını öğrenince İran makamlarıyla görüşerek silahların geri alınması için Tebriz'deki Türk başkonsolosuna talimat vermiştir. Ama bu silahların pek azının ele geçirilebileceğini sanırım ve madalya beklemiştir. Şeyh Ubeydullah ise bu silahları barış zamanında da istediği gibi kullanmayı ya da İran pazarında satmayı bir hak olarak görmüş ve geri vermeyi hiç düşünmemiştir. Bundan başka Şeyh, Ruslara karşı savaştığı için Osmanlı hükümetinden nişanla taltif edilmeyi, topluca bir parayla ödüllendirilmeyi beklemiştir. Savaş sırasında iyi bir sınav vermediğini, Ermeni köylerine saldırarak Osmanlı hükümetinin başına dert açtığını, hükümeti kızdırdığını ise pek aklına getirmemiştir. Savaş bittikten sonra Şeyh Ubeydullah aylarca beklemiş, kendisinin ödüllendirilmesi için hükümette bir hareket göremeyince bu defa kendisi harekete geçmiş ve kendisine nişan ve para ödülü verilmesi için hükümete başvurmuştur. Erzurum'daki İngiliz konsolosu binbaşı Henry Trotter Londra'ya şunu yazıyor. Şunu da arz edeyim. Şeyh Ubeydullah bu yılın ilk günlerinde Van valisine yazıyla başvurarak son savaştaki hizmetleri karşılığında kendisine nişan ve başka ödüller verilmesini istemiştir. Şeyh'in bu başvurusunun üzerinden yine aylar geçmiş, İstanbul'dan yine ses seda çıkmamıştır. Ne nişan ne para ödülü. Şeyh giderek sinirlenmeye başlamıştır. Adamlarıyla birlikte savaşa koştukları, canlarını ortaya koyarak Ruslarla savaştıkları halde Osmanlı hükümeti bunu görmemezlikten geliyor ve Şeyh'i bir türlü ödüllendirmiyordu. Şeyh Ubeydullah'ı daha da kızdıran şu olmuştur. 1877 yılında Ruslara karşı savaşa katılınca İran'dan almakta olduğu para yardımı veya maaşı kesilmişti. Tahran hükümeti Ruslarla bozuşmamak için şeyhin maaşını kesmek durumunda kalmıştı. Buna karşılık Osmanlı hükümeti de şeyhe bir para ödülü vermemiş, bir maaş bağlamamıştı. Şeyh 2 yıldan beri İran şahından da Osmanlı padişahından da para alamıyordu. Hele Osmanlı hükümetinin kendisine yaptığı bu haksızlığı içine sindiremiyordu, sonunda isyan etti. İsyanın gelişmesi. Van'daki İngiliz viskonsolosu Yüzbaşı Emilius Clayton şunu rapor ediyor. İran konsolosu 2 gün önce bana Şeyh Ubeydullah'ın hükümete baş kaldırmasının nedenini şöyle açıkladı. Şeyh aslında İran vatandaşıdır ve İran hükümetinden yardım almaktadır. Rus savaşı patlak verince Kürtler dindaşları için savaşmaya Şeyh'i ikna ettiler. Şeyh de Türk hükümetine hizmet sundu. Türk hükümeti de bu hizmeti karşılığında Şeyh'e para yardımı yapmayı vaat etti. Bunun üzerine İran hükümeti bu savaşta tam tarafsızlığını korumak için Şeyh'e yapmakta olduğu yardımı kesti. Türk hükümeti de vaat ettiği parayı ödemedi. Şeyh karşılığında bir şey kazanmadan İran'ın para yardımını kaybettiği için çok öfkelendi. Öfkelendi ve silaha sarıldı. Daha doğrusu Türk hükümetinden aldığı silahları yine Türk hükümetine çevirdi. İngiltere'nin Tebriz konsolosu Abbott'ın dediği gibi Şeyh Türk hükümetinden aldığı silahları yine Türk hükümetine karşı kullandı. Şeyh Ubeydullah ayaklanması 1879 sonbaharında böyle çıktı. Silahlı Kürtler arasında huzursuzluk ve kıpırdanmalar 1879 Ağustos ortalarında görülmeye başlanmıştır. Kürtler hem Şeyh'i ödüllendirmeyen Osmanlı hükümetine hem de dikleşmeye başlayan Ermenilere tepki gösteriyorlar. Yüzbaşı Clayton 16 Ağustos'ta şunu haber veriyordu. Kürtler yüzünden Bitlis'te durum çok kötüdür. Kürtler orada istediklerini yapıyor ve kimse onları önleyemiyor. Benim Bitlis'ten ayrıldığım gün 1 saat içinde şehirde 5 kişiyi soydular. Şehir dışında bir su değirmenini göz göre göre yaktılar ve sahibine şimdi git Avrupa'ya şikayet et de gelsinler bakalım demişler. Clayton 29 Ağustos'ta Kürt kıpırdanışına karşı Van valisinin umursamaz davrandığından yakınıyor. Her gün Kürt zulümleri ve saldırılarıyla ilgili yeni haberler alıyorum. Anlaşılan resmi makamlar da Kürtleri durdurmak ve cezalandırmak için bir şey yapmıyorlar. Bu konuda kendisiyle konuştuğum vali durumu hafife alıyor. Suç işleyen ve sonra sınırın İran tarafına geçen güçlü ve kalabalık aşiretlerin kötülüklerini önlemek için elinin altında yeterli kuvvet olmadığını söylüyor. Şehre birkaç saat uzaklıkta Kürtlerin yaptıkları soygun ve zulüm olayları kendisine haber verilince de bunların hükümete bildirildiğini, yakalanınca suçluların cezalandırılacağını söyleyip geçiştiriyor. Muavin konsolos Yüzbaşı Clayton ertesi günde isyanın çıktığını haber veriyor. Vali Paşa, Van valisi, Hakkari tarafında karışıklık çıktığını haber verdi. Şeyh Ubeydullah da Musul'un göçebe Kürt aşiretleri de buna katılmış. Paşa'dan kuvvet istenmiştir. Ama henüz kesin bilgi yoktur. Şu ana kadar alınan bilgiler mutasarrıfın kendisinden değil de Başkale'deki küçük bir görevliden gelmektedir. Bu durumda şimdilik Nesturileri ziyarete gidemeyeceğim. Ubeydullah ayaklanmasına ilişkin bizim gördüğümüz ilk haber budur. Tarih 30 Ağustos 1879. Yüzbaşı Clayton raporlarına devam ediyor. 2 Eylül 1879. Paşa, aralarından Şeyh Ubeydullah'ın da bulunduğu bazı Kürt şeflerinin isyan halinde olduklarını bana haber verdi. Onlara karşı saldırıya geçmesi için İstanbul'dan telgrafla emir almış ve askeri birlikler her taraftan o tarafa sevk edilmiş, Muş'ta birçok kişi ölmüş. Paşa düzeni sağlaması için mutasarrıfa telgraf çekmiştir. 6 Eylül 1879, Başkale'deki bir tüccardan şu bilgileri aldım. Kadar önce Herekli Kürtleri Gevvar kazasında bir köye saldırıp orayı yağma ettiler. Kaymakam saldırganları cezalandırmak için harekete geçti ve 6 Ağustos günü Gevvar'dan 400 kadar asker olay yerine sevk edildi. Askerler 8 saatlik bir yürüyüşten sonra saldırgan Kürtleri buldular ve onlara hücum ettiler. Birçok Kürt öldürüldü ve yaralandı. 14'ü yakalandı. Geri kalanlar kaçtı. 2 yıldan beri isyan hazırlığı içinde olan Nara'daki Şeyh Ubeydullah bu haberleri alınca Birikhen'deki Şeyh Mahmut'a ve diğer reislere haber göndererek onları ayaklanmaya çağırdı. Çağırırken artık bir Türk hükümeti olmadığını, bir haftada Diyarbakır üzerine yürüyeceğini söyledi. Şeyh Mahmud hemen Musul vilayetine haber verdi ve 5 gün sonra vergi toplamak üzere Diyarbakır'dan 200 kadar asker geldi. Şeyh Ubeydullah 900 Kürt topladı ve bunları oğlu Abdülkadir komutasında 200 Türk askerinin üzerine saldırttı. Türk komutan tedbirli davrandığı ve önceden tertibat aldığı için 15 Ağustos günü saldırgan Kürtleri yenilgiye uğrattı. Abdülkadir durumu babasına haber verdi ve takviye istedi. Olup bitenden haberi olmayan başkası mutasarrıfı vergi toplaması için Şeyh Ubeydullah'a resmi bir yazı göndermiştir. Şeyh mutasarrıfı tutuklamış fakat birkaç gün sonra Genvar'da tutuklu bulunan Herekli Kürtlerinin serbest bırakılması koşuluyla onu serbest bırakmıştır. Mutasarrıf tutuklu Kürtleri serbest bıraktırmaya yetkilileri ikna edemeyince halktan da birçok kişiyle birlikte Başkale'ye kaçmış. Pazar yerinde dolaşan bir söylentiye göre Şeyh Abdullah'ın isyan hazırladığı yolunda geçen sene Diyarbakır'dan gelen uyarıları Vali Paşa önemsememiş. Bir başka söylentiye göre de askerler kutsal bir kişi olan Şeyh'e karşı çıkmaya isteksizlermiş. Muş'ta karışıklıklar olduğu için birçok Hristiyan'ın öldürüldüğü, asayişin sağlanması için Paşa'nın mutasarrıfa telgraf çektiği bana resmen söylendi. Oradaki Müslümanların Hristiyanlara karşı çok tahrik edilmiş olduğunu da başka kaynaklardan öğrendim. 10 Eylül 1879. Dün beni ziyaret eden Gevar veya Gevar Kaymakamından Hakkari'deki durum hakkında yeni bilgiler aldım. İsyanın nasıl çıktığını anlattı. Anlattıkları benim son raporumdaki bilgilerle örtüşüyor. İstanbul'dan aldığı talimatla Herekli Kürtlerine karşı ilk harekatı nasıl başlattığına ilişkin ayrıntı verdi. Bu Kürtler Nesturi Kilisesini soymuşlar. Marşimon Patrick da gasp edilen malların geri alınması için Tahran'daki İngiliz konsolosuna başvurmuş. Türk hükümeti de bu şikayetin araştırılması için kaymakama talimat vermiş. Kaymakamın kanaatine göre o çevrede Ubeydullah'ın 5000 kadar adamı vardır. Ama Başkale ile Gevar arasında 3000 kadar Türk askeri bulunmaktadır. Hükümet izin verirse bu kuvvet isyanı bastırmaya yetecektir. Silah donanımları kötü ve mühimmat ikmali zayıf olan aşiretler askerlerden korkmaktadırlar. Kaymakamın her iki Kürtlerine karşı harekatından beri askerlerle Asi Kürtler arasında en az bir çarpışma olmuş ve bunda Kürtler yenilmişlerdir. Fakat kaymakam hükümetin sert davranacağına inanmamaktadır. Çünkü kendisi her iki Kürtlerine karşı sert davrandı diye görevinden azledilmiştir. Kaymakam, Marşimon'un ve Nesturilerin pek nazik bir durumda oldukları kanısındadır. Çünkü asi ve kışkırtılmış Kürtler tarafından sarılmış bulunmaktadırlar. Ama Çölemerik'te bir piyade taburu vardır ve oradaki yolları açık tutmaktadır. Kürtlerin yaptıkları soygunlar ve zulümler hakkında sürekli şikayetler alıyorum. Geçen pazar akşamı bazı insanlar bana geldi ve şehrin bir saat dışında soyulduklarını ve adeta don gömlek bırakıldıklarını anlattılar. Kürtler soydukları insanlarla alay etmekte ve onlara zararınızı yabancılar ödesin demekteymişler. Bu konuda dün Vali Paşa ile çok ciddi konuştum ve kendisine bir yazı göndererek adaletin yerine getirilmesini istedim. Vali bu olayları biraz hafife alıyor. Dün Tiflis'ten buraya Van'a iki Rus Ermenisi geldi. Bir dernek tarafından gönderilmişler. Ermeniler için bir öğretmen okulu ve bir tarım okulu açmak için uygun yer arayacaklarmış. Bana söylediklerine göre bunlar sınırı geçer geçmez Ermeni köylülerinin kurtuluşu için gözlerini Rusya'ya çevirmiş olduklarını görmüşler. Ermeni köylüleri Ruslar Bulgarları kurtardı. Aynı şeyi Ermeniler için de yapacaklar. Ermenileri de kurtaracaklar diye düşünüyorlarmış. Rusya'dan gelen Ermeniler bu düşüncenin boş bir kuruntu olduğunu söylüyorlar. 16. ayrımın sonu, sayfa 189.